Ayrım 17, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 175, 21. Bölüm. Ertesi gün, yani pazartesi, Todd sabah 6'da yatağından kalktı. Kendi pişirdiği yumurtayı iştahsız çatalıyla didiklerken, babası üstünde markalı robe de chambre, ayaklarında markalı terlikleriyle aşağıya indi. Oğluna günaydın diyerek portakal suyu almak için buzdolabına doğru gitti. Todd da okuduğu dedektif romanından başını kaldırmadan ağzının içinden bir şeyler mırıldandı. Pasadena'da bulunan bir bahçe mimarlığı şirketinde yazlık iş bulduğu için şanslı olduğuna inanıyordu. Orası her gün otobüsle gidilip gelinmeyecek kadar uzakta. Anne ya da babası ona yaz için arabasını ödünç verseydi durum değişirdi. Ancak ikisi de buna yanaşmamıştı. Babası oranın yakınında bir yerde bir bina yapıyordu. Onun için işe giderken Todd'u bırakıyor ve dönüşte de aynı yerden alıyordu. Aslında Todd bu durumdan pek hoşlanmıyor, işten babasıyla dönmeyi sevmiyordu. Hele sabahları onunla birlikte gitmekten nefret ediyordu. Todd sabahları kendini çıplakmış gibi hissediyordu. Babasıyla arasındaki duvar çok inceydi o zaman. Hele gece kötü düş görmüşse sabah durum daha da çekilmez oluyordu. Ama gece düş görmese de durum tatsızdı. Bir sabah babasının elinden Porsche'nin direksiyonunu kapıp hız şeritlerinin ikisi arasında zigzag çizerek bir felaket yaratmayı ciddi ciddi düşündüğünü anlayarak korkuya kapıldı.
"Bir yumurta daha ister misin, Toddo?"
"Hayır, teşekkürler baba." Dick Bowden yumurtaları bol yağda pişiriyordu. İnsan yağda yumurtayı yiyebilir miydi? Tabağa alınan yumurtalar tıpkı kataraklı dev ölü gözlerini andırıyordu. Çatal batırınca da ölü gözünden sarı kan akıyordu sanki. Kendi çırpılıp pişirilmiş yumurtasını itti. Buna pek dokunmamıştı. Dışarıdan verandaya atılan gazetenin sesi geldi. Babası yumurtalarını pişirip masaya yaklaştı.
"Bu sabah aç değilsin galiba, Toddo."
"Pek iştahım yok sanırım." Dick sevgiyle oğluna gülümsedi. Çocuğun sağ kulağının altında biraz tıraş sabunu kalmıştı.
"Bana sorarsan Betty Trask iştahını kapattı."
"Evet, belki." Babası gazeteyi almak için mutfaktan çıkar çıkmaz yorgun gülüşü de siliniverdi.
"İçinden Betty Trask'ın nasıl bir kaltak olduğunu anlatsam gözlerin fal taşı gibi açılır baba o," dedi.
"Aklıma gelmişken söyleyeyim, arkadaşım Ray Trask'ın kızının Santo Donato'nun en azgın kaltaklarından biri olduğunu biliyor musun? Bu kız elinden gelse kendi bir tarafını öper, işte bu işi böylesine çok düşünüyor. Sadece kokmuş bir kaltak. Ona birazcık kokain ver, sabaha kadar senin olur. Yanında kokain yoksa yine de sabaha kadar senin olur. Erkek bulamazsa bir köpekle de yatabilir dersem birden mahmurluğun geçer ve uyanırsın değil mi baba? Böylece gününe neşeli başlarsın ha."
Bu düşünceleri öfkeyle zihninden kovmaya çalıştı. Fakat onların yine kafasına gireceğini de biliyordu. Babası gazeteyle dönünce Todd başlığa bir göz attı.
"Uzmanlar uzay mekiğinin uçamayacağını söylüyorlar."
Dick yerine oturdu.
"Betty güzel bir kız. Bana anneni anımsatıyor. Tanıştığım zaman annen de öyleydi."
"Ya."
"Güzel, genç, taze."
Dick Bowden'ın gözleri dalmıştı. Birden kendisini toplayarak hafif bir endişeyle oğluna baktı.
"Annen hala güzel bir kadın tabii. Fakat o yaşta bir kızda belli bir parlaklık vardır. Bu bir süre kalır sonra kaybolur."
Omuz silkip gazeteyi açtı. "Selavi sanırım." Todd o kızgın bir kaltak, belki o yüzden parlıyordur diye düşündü. Babası gazetenin spor sayfasını okumaya hazırlanıyordu.
"Kıza iyi davranıyorsun değil mi Toddo? Yani laubaliliğe kaçmıyorsun ya."
"Ne münasebet baba. Bu adam susmazsa bir şey yapacağım," diye düşündü. "Haykıracağım, kahvesini yüzüne atacağım, bir şey yapacağım." Dick dalgın dalgın konuştu.
"Ray senin olağanüstü bir genç olduğuna inanıyor."
Neyse, spor sayfasını okumaya başladı da kahvaltı sofrasına Todd'un istediği sessizlik çöktü. Betty Trask daha ilk buluşmalarında onun üstüne düşmüştü. Todd sinemadan sonra onu aşıklar yoluna götürmüştü. Kendisinden bunun beklendiğini biliyordu. Yarım saat filan öpüşürler ve ertesi günde ikisinin arkadaşlarına söyleyecek uygun şeyleri olurdu.
Kız gözlerini süzerek ona nasıl karşı koyduğunu anlatır ve erkekler de çok iç sıkıcı yaratıklar derdi. Zaten ben ilk buluştuğum çocukla yatmam, o tür bir kız değilim. Arkadaşları da ona hak verirlerdi. Birlikte kızlar tuvaletine giderek sigara içerler, makyajlarını tazelerlerdi. Erkeğe gelince, o kızdan iş almaya çalışmak zorundaydı. Hemen yolun yarısına varmalıydı. Ondan sonra da ısrar etmeliydi. Çünkü bir erkeğin süksesi buna bağlıydı. Erkek çapkın olduğunu kanıtlamalıydı. Todd'un bu tür şeylere aldırdığı yoktu. Fakat normal gözükmek için arkadaşları gibi davranmak zorundaydı. Bunu yapmazsa durum duyulur ve okuldakiler onun normal olup olmadığını merak etmeye başlarlardı. Onun için Todd da kızları önce sinemaya, sonra aşıklar yoluna götürüyor, öpüyor ve izin verirlerse biraz daha ileri gidiyordu. Hepsi bu kadardı. Kız karşı koyarsa iyi niyetle biraz tartışıyor, sonra onu evine bırakıyordu. Ertesi gün kızlar tuvaletinde konuşulacak şeyler yüzünden de endişelenmiyordu. Todd Bowden'ın normal bir erkek olmadığını düşünecek kimse çıkmayacaktı. Fakat Betty Trask diğer kızlardan farklıydı. O ilk buluştuğunda da ikincisinde de daha sonra da yatan biriydi. İlk kez Tanrı'nın belası Nazi'nin kalp krizi geçirmesinden bir ay önce buluşmuşlardı. Todd da bu konuda tecrübesiz olmasına karşın yine de durumu iyi idare ettiği kanısındaydı. Zaten endişelenmeye vakit bulamamış ve böylece her şey çabucak olup bitmişti. Todd daha önceleri bir kızın ertesi randevuda işin sonuna kadar gitmeye karar verdiğini hemen sezerdi. Kendisinin beğenilen biri olduğunu biliyordu. Yakışıklıydı ve geleceği de parlaktı. Yani kızların şıllık annelerinin iyi bir av diye düşündükleri bir tipti. Todd durumu sezer sezmez bu işten sıyrılmak için başka kıza randevu verirdi. Cinsel açıdan gerçekten soğuk bir kız bulacak olsa onunla yıllarca gezeceğine kendi kendine itiraf ediyordu. Hatta böyle biriyle evlenebilirdi. Yine de kendisinin tecrübesiz, Betty'nin ise sevişmekte usta olmasına karşın ilk sefer işler iyi gitmişti. Kız pek çok şeyde yönetimi ele almış ve bunu da normal kabul etmişti. Tam sevişmelerinin yarısında da üstünde yattıkları battaniyeden başını kaldırarak açık saçık sözlerle buna bayıldığını söylemişti. Sakin bir sesle çilekli dondurma sevdiğini söylermiş gibi konuşmuştu. Daha sonraki buluşmalarında durum o kadar iyi olmamıştı. 5 kez ya da bir gece öncesini de sayarlarsa 5,5 defa buluşmuşlardı. İş büyük bir hızla iyiden kötüye gitmişti. Betty bir gece öncesine kadar durumu sezmemiş, idealindeki erkeği bulduğunu bile sanmıştı. Todd onun yanında hiç zevk almıyordu. Kızın dudaklarını öpmek, sıcak fakat karaciğeri öpmeye benziyordu. Hem o sırada kızın ne tür mikroplar taşıdığını da düşünüyordu. Bazen kızın ağzındaki diş dolgusunun kötü, madeni kokusunu duyuyordu. Göğüsleri de sadece et torbalarıydı. Dussander kalp krizi geçirmeden önce Todd kızla 2 kez daha sevişmişti. Her seferinde sevişmeye hazırlanması daha güç olmuştu. Sonunda onun arkadaşlarının önünde çırılçıplak soyunduğunu hayal ederek hazır duruma gelmişti. Bu düşte çıplak kız ağlıyordu ve Todd onu zorla arkadaşlarının önünde bir aşağı bir yukarı yürütürken göğüslerini, orasını burasını göstermesi için küfürler ederek emirler veriyordu. Betty'nin onu beğenmesine şaşmamak gerekirdi. Sorunlarına karşın ya da onların yüzünden iyi bir aşıktı. Organının sertleşmesi ilk adımdı. Bunu başarınca da doyuma ulaşması gerekmekteydi. Dussander'in kalp krizinden 3 gün sonra 4. kez bir araya gelmişlerdi. Todd 10 dakika hiç durmamış ve Betty Trask'la ölüp cennete gittiğini sanmıştı. 3 kez doyuma erişmişti. Aslında bu seks ilişkisi Todd'a hiç zevk vermemişti. Ama yine de sonunda teknik bakımdan doyum sayılabilecek bir şey olmuştu. Bir an sonra da Betty Trask ciklet kokan ağzını kulağına yaklaştırarak ''Aşkım, istediğin zaman benimle sevişebilirsin.'' diye fısıldamıştı. ''Sadece telefon etmen yeterli.'' Todd o anda yüksek sesle inlemeyi istemişti. Şimdi sorun şuydu, kendisiyle sevişmeyi bu kadar isteyen bir kızdan ayrılırsa ününe zarar gelir miydi? Arkadaşları durumu merak etmezler miydi? İçinden bir ses böyle bir şey olmayacağını söylüyordu. Lise 1'deyken koridorda konuşan iki son sınıf öğrencisinin sözlerini duymuştu. Biri diğerine kız arkadaşından ayrıldığını anlatıyordu. Diğeri de bunun nedenini bilmek istiyordu. İlki onunla sevişmekten bezdim deyince ikisi de keçi gibi tiz sesle gülmüştü. Todd biri Betty'yi neden bıraktığımı sorarsa ben de aynı nedeni ileri sürebilirim diye düşündü. Onunla yatmaktan bıktığımı söylerim. Fakat ya o sadece 5 kez buluştuğumuzu açıklarsa? Bu kadarı bıkmak için yeterli mi? Bıkmak için kaç kez sevişmek gerekir? Bu durumda kim dedikodu yapabilir hem ne söyler? Bu sorunu çözemediği için kafasını yorup duruyor, bir yandan da pireyi deve yapmakta olduğunu hissediyordu. Bu tür küçük bir sorunu halledememesi sinirlerinin ne kadar yıprandığını açıklamaktaydı. Fakat bunu bilmek de ona tutumunu değiştirmesini sağlayacak yeni bir güç vermiyordu. Gitgide sıkıntısı artmakta, içini karanlıklar kaplamaktaydı. Üniversite. İşte üniversite bir çare olabilirdi. Üniversiteyi bahane ederek Betty'den ayrılırsa kimse de soru sormazdı. Fakat Eylül o kadar uzakta görünüyordu ki. 5. kez kendisini hazırlayabilmesi 20 dakikasını almıştı. Ama Betty çılgınca sevişmeleri için bu kadar beklemeye değdiğini söylemişti. Son seferinde de yani 1 gece önce tümüyle başarısız olmuştu. Betty 20 dakika kadar onunla uğraştıktan sonra sabrı taşmış, somurtarak ''Sen nesin?'' diye sormuştu. ''Yoksa çift cinsiyetli mi?'' Todd kızı orada boğmayı istemişti. Yanında Winchester olsaydı. ''Ama şu işe bak kutlarım oğlum.'' Todd kendini karanlık düşüncelerden kurtararak başını kaldırdı. ''Ne?''
''Seni Güney Kaliforniya Yıldızlar takımına seçmişler.'' Babası gurur ve sevinçle gülümsüyordu.
''Öyle mi?'' Bir an babasının neden söz ettiğini anlayamadı. Sonra güçlükle kafasını topladı.
''Evet, Koç Haynes yıl sonunda bana böyle bir şey söylediydi. Yıldızlar takımı için beni ve Billy de Lyons'u önereceğini çıtlatmıştı. Fakat ben bundan bir şey çıkacağını sanmıyordum.'' ''Nedense işte sevinmişe benzemiyorsun.''
Todd'un bu işe aldırdığı bile yoktu, babasına baktı. ''Kendimi bu fikre alıştırmaya çalışıyorum.'' Büyük güç harcayarak gülümsedi. ''O yazıyı görebilir miyim?'' Babası gazeteyi Todd'a uzatarak ayağa kalktı.
''Monica'yı uyandırmaya gidiyorum. Biz evden ayrılmadan o da bunu görmeli.''
Todd hayır dedi içinden. ''Sabah sabah ikisine birden dayanamam. Aman sakın uyandırma. Annemi uyandırırsan bir daha uyuyamaz. Yazıyı görmesi için gazeteyi masanın üstünde bırakırız.''
''Evet, öyle yapalım. Çok düşünceli bir çocuksun.''
Sevgiyle oğlunu sırtına vurdu. Todd bu duruma dayanabilmek için gözlerini kapattı. Aynı zamanda önemli değil dercesine omuz silkerek babasının gülmesine neden oldu. Sonra gözlerini açıp gazeteye baktı. Başlığı gördü. ''Güney Kaliforniya Yıldızlar takımına 4 genç alındı.'' Altında da 4 oyuncunun fotoğrafı vardı. Sağ taraftaki Todd başında beyzbol kasketiyle dünyaya neşeli neşeli gülüyordu. Yazıyı okuyunca öbür oyuncuların başka okullardan olduklarını anladı. Billy de Lyons'u 2. takıma seçmişlerdi. Hiç olmasa bu durum sayesinde neşesi biraz yerine gelir gibi oldu. De Lyons protestan olduğunu söylüyordu ama Todd onun aslında ne olduğunu biliyordu. Belki Billy'yi Betty Trask'la tanıştırması fena olmazdı. Betty de aslında pis bir Yahudiydi. Bunu uzun süre düşünmüş ve 1 gece önce emin olmuştu. Trask'lar protestan beyaz gibi davranıyorlardı. Oysa kızın koyu esmer cildine ve burnuna bakan durumu hemen anlardı. Babasının cildi daha da esmerdi. Belki de bu yüzden kızla yatmakta güçlük çekmişti. İş bu kadar basitti. Daha beyni işi anlamadan cinsel organı durumu fark etmişti. Onlar Trask soyadını alarak kimi kandırdıklarını sanıyorlardı.
''Tekrar kutlarım oğlum.''
Başını kaldırınca babasının uzattığı elini sonra yüzündeki budalaca gülüşü gördü. İçinden arkadaşın Trask pis bir Yahudi diye bağırıyordu. Bu yüzden de dün gece onun kaltak kızıyla birlikteyken iktidarsızdım. Neden bu işte? O anda zaman zaman içinde yükselen ve mantıksız tutumunu engelleyen soğuk sesi duydu.
''Hemen kendini toplamalısın.''
Babasının elini sıktı, adamın gururlu yüzüne bakarak masum masum gülümsedi. ''Ah, çok teşekkür ederim baba.'' Gazeteyi katlayıp masaya koydular. Dick Todd'un annesine bir not yazıp ''Yıldızlar takımından oğlun'' diye imza atmasında ısrar etti. 22. Bölüm. At French ya da öğrencilerin basket ayakkabısı, lastik at French, lastikli kabak gibi adlar taktıkları psikolog, bir pedagoglar toplantısına katılmak için deniz kenarındaki güzel San Remo'ya gitmişti. Pedagoglar hiçbir zaman fikir birliğine varamazlardı. Onlar sadece fikir birliğine varamadıkları konusunda anlaşırlardı. Adam okunan kağıtlar, seminerler ve tartışmalardan bir gün içinde bıkmıştı. İkinci günün ortasına doğru San Remo'dan sıkıldığını anladı. San Remo'nun şahane manzarası ve güzel ormanı dışında başka bir şeyi yoktu. Burada ne bir sinema ne de bir bowling salonu vardı. Ed de oradaki tek bara gitmek istememişti. Barın karşısındaki araba parkı çoğunun üstünde Reagan'ın adı bulunan etiketler yapıştırılmış kamyonlarla doluydu. Psikolog geceyi kovboy şapkası giymiş adamlara bakıp durmadan çalan Loretta Lynn'in plaklarını dinlemekle geçirmek niyetinde değildi. Dört gün gibi uzun süren bu toplantının üçüncü gününde Ed French, inin 217 numaralı odasındaydı. Televizyon bozuktu ve banyodan da kötü bir koku geliyordu. Neyse, karısıyla kızını evde bırakmıştı. Otelin bir yüzme havuzu vardı ama o yaz egzeması çok kötü olduğu için şort giyip herkesin içine çıkmaya niyeti yoktu. Baldırlarındaki kabuklar yüzünden cüzzamlıya benziyordu. Bir sonraki konferansa henüz bir saat vardı. Oturup telefon rehberini alarak karıştırmaya başladı. Bu küçük yerde hiç tanıdığı olup olmadığını düşünüyordu. Bu güzel küçük sahil kasabasında yaşayacak kadar çılgın biri bulunabilir miydi? Sayfaları çevirirken orada gerçekten bir tanıdığı olduğunu anladı. Birden gözleri iri açıldı ve doğrulup oturdu. Lord Peter Wimsey. Televizyonda son günlerde birkaç Wimsey macerası seyretmişti zaten. Tanıklar bulutu, ölüm haber vermeli ve dokuz terziyi görmüşler. Karısı Sandra ile bu oyunlara bayılmışlardı. Sandra Wimsey rolündeki Ian Carmichael'ı pek beğeniyordu. Karısının o aktörü fazla övmesi Ed'i sinirlendirmiş ve Carmichael'ın aslında hiç de Lord Peter'a benzemediğini söylemişti. Sen de adamın yüz biçimi hiç de Wimsey'inki gibi değil. Hem dişleri de takma. Sandra uzandığı kanepeden bağırmıştı. Yok canım, sen sadece kıskanıyorsun. O çok yakışıklı. Küçük Norma da üstünde pijamasıyla oturma odasında zıplamaya başlamıştı. Babam kıskanç, babam kıskanç. Ed biraz da öfkeyle süzmüştü kızını. Bir saat önce yatmış olman gerekirdi. Burada olduğunu görmeye devam edersem orada olmadığını kesinlikle anlayacağım. Küçük Norma böylece susturulunca adam yine Sandra'ya dönmüştü. 3 ya da 4 yıl önce okulda Todd Bowden adında bir çocuk olduğunu anımsıyorum. Büyük babası benimle konuşmaya gelmişti. İşte o adam tıpkı Wimsey'e benziyordu. Çok yaşlı bir Wimsey fakat yüz biçimi aynıydı. Küçük Norma bağırmaya başladı. Wimsey, Dimsey, Jimsey. Sonra ikiniz de susun dedi. Bence Carmichael dünyanın en yakışıklı erkeği. Karısı ne sinir bozucuydu. Todd Bowden'ın büyük babası emekli olup San Remo'ya yerleşmemiş miydi? Tabii bunu doldurulan belgelerden birinde görmüştü. Todd'un o yıl sınıfın en başarılı öğrencilerinden biri olduğunu da anımsıyordu. Sonra birden çocuğun notları düşüvermişti. Yaşlı adam gelip ailenin sorunları olduğunu anlatmış ve Ed'den bir süre duruma ilişmemesini istemişti. Ed aslında bunun işe yaramayacağını düşünmekle birlikte yaşlı adam çok etkileyici olduğu ve belki de Wimsey'e benzediği için razı olmuştu. İşin ilginç yanı da Todd'un bir ay kadar kısa süre içinde kendisini toplaması ve notlarını düzeltmesiydi. Ed, ihtiyar, aileyi toplayıp herkesin canını okumuş olmalı diye düşündü. Bu işi kolaylıkla yapacak biri olduğu gibi insanları azarlamaktan da zevk alacak birine benziyordu. 2 gün önce Todd'un resmini gazetede görmüştü. Çocuk Güney Kaliforniya Yıldızlar takımına seçilmişti. Her yaz 500 aday gösterildiği için hiç de küçümsenecek bir başarı sayılmazdı bu. Çocuğun resmini görmeseydim büyük babası aklıma gelmezdi herhalde diye düşündü. Rehberin sayfalarını kararlı bir tavırla çevirdi ve Bowden'ı buldu. Adam 403 Ridge yolunda oturuyordu. Telefonu açarak numarayı çevirdi, zil birkaç kez çaldı ve tam et kapatacağı sırada yaşlı adam cevap verdi. Alo, alo Bay Bowden, ben Ed French, Santa Donato okulundan. Evet. Bu seste nezaketten başka bir şey yoktu. Yaşlı adam kendisini tanımamıştı.
Evet, 3 yaş daha ihtiyarlamıştı. Zaman zaman olaylar kafasından çıkıyordu herhalde.
Beni anımsadınız mı efendim?
Anımsamam mı gerekiyor?
Bowden'ın sesi ihtiyatlıydı. Ed gülümsedi. Yaşlı adam bazı şeyleri unutuyor ama bu durumu belli etmemeye çalışıyordu anlaşılan. Babası da kulakları iyi işitmemeye başlayınca böyle olmuştu.
Ben okuldayken torununuz Todd'un danıştığı psikologdum. Sizi kutlamak için aradım. Kendisi kefeni yırtarak liseye gitti değil mi? Şimdi de yıldızlar arasında yer alıyor. Şahane.
Todd, adamın sesi birden canlı. Evet torunum çok başarılı oldu değil mi? Sınıf ikincisi.
Oğlum telefon ederek Todd'un mezuniyet gecesine gelmemi istedi. Fakat ben şimdi tekerlekli sandalyedeyim. Geçen Ocak'ta kalça kemiğimi kırdım. Oraya tekerlekli sandalyeyle gitmek istemedim. Fakat onun mezuniyet resmini oturma odama koydum tabii. Todd ailesinin gururlanmasını sağladı. Ben de çok gururlandım tabii.
Evet, onun sorunu atlatmasını sağladık. Ed konuşurken gülümsüyordu fakat biraz da şaşırmıştı.
Todd'un büyük babasının sesi hiç de eskisi gibi değildi ama aradan yıllar geçmişti.
Sorun mu? Ne sorunu?
Sizinle konuşmuştuk. Todd derslerinde başarısızlığa uğradığı sırada, yani ortaokuldayken.
Yaşlı adam, ne demek istediğinizi anlayamadım diye mırıldandı. Richard'ın oğlu için konuşma cesaretini asla gösteremem. Böyle bir şey tatsızlıklara yol açar. Bunun ne büyük olaylara neden olacağını bilemezsiniz. Bir yanlışlık yaptınız delikanlı.
Ama?
Bir yanlışlık bu. Beni başka bir öğrencinin büyük babasıyla karıştırdınız sanırım.
Ed iyice sersemlemişti. Ömründe belki de ilk kez söyleyecek bir şey bulamadı. Bu işte bir yanlışlık vardı ama yanlışlığı yapan kendisi değildi.
Bowden kuşkuyla aradığınıza sevindim Bay dedi. Ed kendini topladı.
Ben Sanremo'dayım Bay Bowden. Bir konferansa katılıyorum. Yarın sabah 10'da son bildiri dokunacak ve işimiz bitecek. Acaba gelip sizi birkaç dakika görebilir miyim?
Neden?
Sadece merak sanırım. Bu geçmişte kalan bir olay ama bundan 3 yıl kadar önce Todd'un notları birden düştü. Bu yüzden evine bir mektup yollamamız gerekti. Anne ya da babasıyla veya her ikisiyle konuşmak istiyorduk.
Beni görmeye çok hoş bir adam olan büyük babası Victor Bowden geldi.
Fakat size anlattım ya.
Biliyorum. Fakat ben Todd'un büyük babası olduğunu iddia eden biriyle konuştum. Artık bunun önemi yok ama insan merak ediyor.
Sadece birkaç dakikanızı alacağım çünkü akşam yemeğine beni eve bekliyorlar.
Bowden hafif bir üzüntüyle konuştu.
Benim vaktim bol, bütün gün buradayım. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.
Ed teşekkür edip telefonu kapattı. Yatağının kenarına oturarak düşünceli düşünceli telefona baktı. Bowden'a artık bunun önemi yok demişti. Fakat kendisi için önemliydi bu. Çocuklardan birinin kendisini böyle aldatmasına alışık değildi. Bu beklenmedik haber onu üzmüştü. Yine de herhalde yaşlı adam bunadı diye düşünüyordu. Fakat Victor Bowden'ın konuşması hiç de bir bunağınkine benzemiyordu.
Hem kahretsin ses de onunkine benzemiyordu.
Todd Bowden ona numara mı yapmıştı?
Ed böyle bir şeyin olabileceği kanısına vardı. Özellikle Todd gibi çok zeki bir çocuk bunu başarabilirdi. O sadece Ed French'i değil herkesi kandırabilirdi. Notları düştüğü sırada yollanan çakma kartlarına annesinin ya da babasının imzasını atmış olabilirdi. Çünkü sadece yıl sonu karneleri iade edilmezdi. Daha sonra karneyi öğretmene vermeden önce yine notları düzeltmiş olmalıydı. Aslında karnede bu tür çift silintiler belli olurdu. Ama sınıf öğretmenlerinin 60 öğrencisi vardı ve hiçbiri karneleri açıp inceleyecek vakti bulamazdı. Hem Todd'un notları tam 12 yarı yıl içinde sadece 2 kez düşmüştü. Diğer notları iyi olduğu için de çocuk durumu düzeltip yakayı kurtarmıştı. Zaten kaç anne ve baba gidip Kaliforniya Eğitim Dairesi'ndeki öğrenci sicillerine bakardı. Özellikle Todd Bowden gibi parlak bir öğrencinin ailesinin aklına bunu yapmak gelir miydi? Ed French kaşlarını çattı. Artık bunun önemi yok diye yineledi kendi kendine. Todd'un lisede çok başarılı olduğunu biliyordu. Çocuk burs kazanmış Berkeley'ye gidiyordu. Ailesi de haklı olarak onunla övünüyordu herhalde.
Hayır, olanların önemi yoktu artık.
Fakat büyük baba rolünde oynayan kimdi?
İşte bunu kafasından çıkaramıyordu. Kimdi o adam?
Todd Bowden gidip Aktörler Sendikası'ndan büyük baba rolünde oynayacak yaşlı bir adam mı bulmuştu?
Hayır, bu olamazdı. Peki hangi aklı başında adam bu tür çılgınca bir numarayı kabul ederdi? Hem kabul etmesine yol açan neydi? Lastiget işte bunu bilemiyordu.
Ed French ertesi gün Ridge yoluna giderek Victor Baldwin'la uzun uzun konuştu. Üzümlerden, marketçilikten, süpermarketlerin küçük marketlerin kapanmasına neden olduğundan ve Güney Kaliforniya'daki politikadan söz ettiler. Bay Baldwin sabahın 10:30 olmasına karşın Ed'e bir kadeh şarap ikram etti. Bir değnek bir makineliğe ne kadar benzerse Victor Baldwin da Lord Peter Wimsey'e o denli benziyordu. Hem bu adam Ed'in anımsadığı gibi hafif bir vurguyla konuşmuyordu. Üstelik çok da şişmandı. Oysa Ed'i görmeye gelen büyük baba rolündeki adam incecikti. Ed evden ayrılırken bu olayı Bay Baldwin'la eşine anlatmazsanız sevinirim dedi. Belki durumun basit bir açıklaması vardır. Olmasa bile artık geçmişte kaldı. Baldwin kadehini güneşe doğru kaldırıp şarabın koyu kırmızı rengine baktı.
Bazen geçmiş gömülmeyi istemez. Yoksa insanlar tarihi incelerler miydi?
Ed rahatsız rahatsız gülümsedi ve bir şey söylemedi.
Ama üzülmeyin, Richard'ın işlerine karışacak değilim. Todd da iyi bir çocuktur, sınıf ikincisi. İyi bir çocuk olmalı, haklı mıyım?
Ed French hevesle çok haklısınız diye cevap vererek bir kadeh şarap daha istedi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 187.